Ayrım 11.
Şu anda giydikleri ayakkabıları onarmayı tercih ederim diyor baba. Şu anda giydikleri ayakkabıları paramparça, onarılacak hali kalmamış. Ben onarırım. Senin elinden hiçbir şey gelmez ki, beceriksizin tekisin. Babam ertesi gün eve bir bisiklet lastiğiyle geliyor. Beni Mrs. Helen'a gönderip bir çekiç istememi söylüyor. Annemin keskin bıçağıyla lastiği kesiyor. Ayakkabılarımızın tabanlarına göre parçalar çıkarıyor, onları ayakkabılarımıza çiviliyor. Annem, hiç ellemeseydin bari, bu ayakkabılarla Paskalya'ya kadar idare ederlerdi diye bağırıp çağırıyor. O zamana kadar da St. Vincent de Paul'den çizme bulurduk. Ama babam ona kulak asmadan işine devam ediyor. Ayakkabılarımızın kenarlarından taşan bisiklet lastikleriyle bizi İtalya'da bir aşağı bir yukarı dolaştırıyor. Şimdi ayaklarınız sıcacık olacak diyor ama biz artık bu ayakkabıları giymek istemiyoruz çünkü yürürken ayaklarımız birbirine dolanıyor. Çekici Mrs. Hannon'a götürdüğümde ayakkabılarına ne oldu öyle diyor. Başını sallayarak gülüyor ve çok utanıyorum. Ertesi gün okula gitmek istemiyorum. Hasta numarası yapıyorum ama babam kalkıp bize çay yapıyor ve ekmek kızartıyor. Ayakkabınız olduğuna şükredin diyor. Neyin iyisi okulunda karda kışta yılın ayak gelen çocuklar var. Okula giderken çocuklar bizimle alay ediyor. Bisiklet lastikleri epeyce kalın ve boyumuzu daha uzun gösteriyor. Hey, oralarda havalar nasıl? Sınıfta ayakkabısız çocuklar da var ama onlar hiç seslerini çıkarmıyorlar. Acaba diyorum, tökezliğe tökezliğe yürümemize neden olan bisiklet lastikli ayakkabımız olması, hiç ayakkabımız olmamasından daha mı iyi? Ama hiç ayakkabımız olmasa sınıftaki bütün o çocuklarla bir birlik oluşturabilirdik. Oysa bisiklet lastikli ayakkabılarla Meliçi ile tek başımıza kalıyoruz ve kendi savaşımızı vermek zorundayız. Bahçede bir banka oturup ayakkabılarımla çoraplarımı çıkarıyorum. Bu sefer öğretmen ayakkabıların nerede diye soruyor. Ayakkabısız çocuklardan biri olmadığımı biliyor. Gidip ayakkabılarımı getirmemi söylüyor ve sınıfa dönüp burada neler oluyor diyor. Arkadaşlarınızın talihsiz durumlarıyla alay edenler mi var? Hadi bakalım, kendini tarihli sayan o mükemmel kişiler el kaldırsın. Kim kendini böyle görüyor? Hiç el kalkmıyor. Bu sınıfta zengin ailelerden gelen ve ayakkabı almak için bol parası olan bir öğrenci var mı? El kaldırın bakalım. Hiç el kalkmıyor. Aramızda ayakkabılarını tamir ederek giymek zorunda kalan çocuklar olabilir. Hiç ayakkabısı olmayanlar da olabilir. Bu onların kabahati değil, bu utanılacak bir şey de değil. İsa'nın da ayakkabısı yoktu ve ayağında ayakkabısı olmaksızın öldü. Çarmıhtaki resminde ayağında ayakkabı var mı? Hayır efendim. Pekala. McCord kardeşlerle bir daha ayakkabıları yüzünden alay edecek olursanız sopamı çıkarırım. Niye çıkarırmışım? Sopanızı efendim. Ve bilin ki o sopa canımızı yakar çocuklar. Havada ıslık çalarak McCord kardeşlerle alay eden kimse onun kıçına iner. Kime inecekmiş çocuklar? Alay eden çocuklara efendim. Çocuklar bundan sonra bizimle alay edemedi ve Paskalya'ya kadar bisiklet lastikli ayakkabılarımızı giymeye devam ettik. Sonunda St. Vincent de Paul Derneği'nden çizmelerimiz geldi. Gece çişe kalktığım zamanlar odanın kapısında duran kovaya çişimi yaptıktan sonra merdivenin başına gidip cennetten gelen 7. basamaktaki meleği görebilir miyim diye bakınıyorum. Bazen basamaklara ışık vuruyor ve acaba melek yine bir bebek getirir mi ya da öylesine ziyarete gelir mi diye bekliyorum. Anneme melekler bebekleri bırakıp giderler mi diye soruyorum. Hiç olur mu diyor annem. Melekler bebekleri hiçbir zaman unutmaz. Mutlu olup olmadığını görmek için tekrar gelirler. Meleği bir görsem ona her türlü soruyu sorabilirim. Melek kız da olsa erkek de olsa mutlaka sorularıma cevap verir. Meleklerin sorulara cevap vermediğini hiç duymadım. Bir gece 7. basamakta uzun süre oturup bekliyorum. Meleğin orada olduğundan eminim. Annemle babama dayak yiyeceğim korkusundan soramadığım ne varsa ona soruyorum. Ona okulda olup biten her şeyi, okul müdüründen ne kadar korktuğumu ve sopasıyla üzerimize yürüyüp bağırdığı zaman İrlanda dilinde neler söylediğini hiç anlamadığımı söylüyorum. Biz Amerika'dan geldiğimiz için bu dili bilmiyoruz. Oysa diğer çocuklar bir yıl önce İrlanda dilini öğrenmeye başlamış diyorum. 7. basamakta soğuktan ürperene kadar oturuyorum. Babam kalkıp hadi yatağına diyene kadar orada bekliyorum. Meleğin 7. basamağa geldiğini söyleyen kendisi olduğu için babamın benim neden orada oturduğumu bilmesi gerekir. Ona orada meleği beklediğimi söylediğim zaman ama Francis biraz hayalperest bir çocuksun diyor. Yatağıma yatıyorum ve babamın anneme fısıltıyla zavallı merdivene oturmuş melekle konuşuyor diye anlattığını duyuyorum. Gülmeye başlıyorlar. Garibime gidiyor. Onlara bebek getiren meleğe nasıl böyle gülebiliyorlar? Paskalya'dan önce yine alt kata İrlanda'ya dönüyoruz. Paskalya Noel'den iyi. Hava soğuk değil, duvarlarda rutubet yok ve mutfak artık kurumuş. Hele sabahları erken kalkarsak mutfağın penceresinden bir an için güneş ışınlarının evi sıyırıp geçtiğini görebiliyoruz. Güzel havalarda mahallenin erkekleri evlerin kapılarında oturup varsa sigaralarını içiyorlar. Gökyüzünü seyrediyorlar ya da biz oynarken bizi seyrediyorlar. Kadınlar ellerini kavuşturup ayakta sohbet ediyor. Onlar oturmuyorlar çünkü ömürleri zaten evde geçiyor. Çocuk bakıyorlar, temizlik yapıyorlar ve varsa yemek pişiriyorlar. Sandalyeler erkeklere lazım çünkü onlar işsizlik sigortasından paralarını almaya gitmekten ve kuyruklarda beklemekten yorgun düşüyorlar. Dünya meselelerini tartışıyorlar ve paralarını aldıktan sonra günün geri kalanını nasıl geçireceğiz diye düşünüyorlar. Bazıları kitapçılara bakıp bir iki şiline kıyıyor ve emin olduğu bir şeyi satın alıyor. Kimi Carnish kütüphanesine gidip İngiliz ve İrlanda gazetelerini okuyor. İşsizlik sigortasından para alan erkeklerin dünyada ne olup bittiğini bilmesi gerek. Çünkü kuyruktaki herkes günün olaylarını çok yakından izliyor. Eğer kuyruktakilerden biri Hitler ya da Mussolini gibi birinden ya da Çin'deki milyonlarca aç insanın durumundan bahsedecek olursa hazırlıklı olmaları gerekiyor. İşsizlik sigortasıyla evini geçindiren bir erkek akşam eve geldiğinde karısı bir süre onu kendi haline bırakıp sigarasını ve çayını içmesine hoş karşılar. Erkekler sandalyelerinde oturup dünyanın halini düşünür ve yorum yaparlar. Evet, Paskalya Noel'den daha iyi. Babam bizi Redim Turist Kilisesi'ne götürüyor. Rahipler beyaz giyinmiş, şarkılar söylüyorlar. Mutlular çünkü İsa cennette. Babama beşikte yatan bebek ölü mü diye soruyorum. Hayır, öldüğünde 33 yaşında olmuştu diyor. İşte çarmıhta asılı. Nasıl bu kadar çabucak büyüdüğünü anlayamıyorum. Çarmıhta asılı bir adam olmuş. Başında dikenlerden bir taç var ve her tarafı kan içinde. Kafasından, ellerinden, ayaklarından ve karnındaki kocaman bir delikten kanlar akıyor. Babam büyüyünce anlarsın diyor. Bir gün benim de kendisi gibi büyüyüp her şeyi bilen biri olacağımı söylüyor. Ben de kilisede dua eden, diz çöküp kalkan ve her şeyi bilen büyüklerden olmak istiyorum. Kilisedeki insanlar mihraba doğru gidiyorlar. Rahip ağızlarına bir şeyler koyuyor. Yerlerine döndüklerinde başları önlerinde ağızlarını oynatıp duruyorlar. Meliçi de acıktığını söylüyor ve o yediklerinden istiyor. Babam şşş diyor. Bu İsa'nın kanı, onun vücudu ve kanı. Ama baba şşş bu bir sırdır. Artık soru sormanın anlamı kalmıyor. Bir şey sorduğunuzda bu bir sırdır diyorlar. Büyüyünce öğrenirsin. Şimdi iyi bir çocuk ol ve Tanrı aşkına beni rahat bırak. Hadi git oyun oyna. Babam Limerick Çimento Fabrikası'nda ilk işine başlıyor. Annem çok mutlu. Artık derneğin kapısında kuyruğa girmeyecek. Çocuklar için çizme ya da giyecek var mı diye sormayacak. Bu dilenmek değildir diyor. Hayırseverlik ve bağış diye bir şey var ama babam bunun dilenmek olduğunu ve utanç verici bir şey olduğunu söylüyor. Annem artık Kathleen O'Connell'in bakkal dükkanına borcunu ödeyebilecek. Anneanneme de. İnsanlara borcu olmasından nefret ediyor. Özellikle de anneannemi. Çimento fabrikası kentin millerce dışında ve babamın saat 6'da evden çıkması gerekiyor. Yürüyüş yapmayı sevdiği için yoldan şikayet etmiyor. Annem akşamdan ona bir termos çay hazırlıyor. Yanına bir sandviç ve katı yumurta veriyor. Her gün 3 mil yol gidip 3 milde geri geleceği için üzüldüğünü söylüyor. Bir bisikletin olsaydı ne iyi olurdu diyor ama bir bisiklet almak için bir yıl çalışman gerek. Cuma ödeme günü. Annem yataktan neşeyle kalkıyor ve temizliğe girişiyor. Bir yanda da en sevdiği şarkıyı söylüyor. Herkes anlayabilir senin için öpmek istediğimi. Bu gerçek olabilir mi? Gerçek olabilir mi? Evde temizlenecek fazla bir şey yok. Mutfağın ve İtalya'nın yerlerini süpürüyor. 4 reçel kavanozumuzu yıkıyor. Eğer babanız işinden çıkmazsa doğru dürüst bardaklar alırız diyor. Belki birkaç tane de kapkaçak ve Tanrı'nın yardımıyla yataklara çarşaf, bir süre para biriktirirsek battaniye bile alırız. İnsanların başından attığı eski püskü baltolardan da kurtuluruz artık. Biraz sonra su kaynatıp Michael'ın altına bağladığı paçavraları yıkıyor. Bu bezler Michael pusetine ve evin orasına burasına kaka yapmasını engelliyor. Oh, bu akşam babanız haftalığını getirdiğinde şöyle keyifle bir çay içeceğiz. Annemin keyfi gerçekten de yerinde. Saat 5:30'da iş çıkışında şehrin her tarafında duyulan sirenler ve düdükler çalmaya başlıyor. Meliç ile çok heyecanlıyız çünkü çalışan babalar eğer haftalıklarını eve getirirse çocuklara cuma penilerini veriyorlar. Bunu babası çalışan diğer çocuklardan duymuştuk ve çayımızı içtikten sonra Kathleen O'Connell'in dükkanına gidip şeker alabileceğimizi de biliyoruz. Hatta annelerin keyfi yerinde olursa onlar da iki peni verir ve çocuklar ertesi gün Lyric sinemasına gidip James Janik'in filmini bile izleyebilirler. İşinden çıkan erkekler evlerine akşam yemeğine gelir, yıkanıp paklanıp bara giderler. Kadınlar da ya Lyric sinemasına ya da Kolezyum'a film seyretmeye. Şeker ve sigara alırlar. Eğer kocaları uzun süredir çalışıyorsa Magic Box çikolata kutularından bile alırlar. Romantik filmlere bayılırlar ve mutsuz sonlara ya da yakışıklı bir aşığın katolik olmayan birileri tarafından öldürülmesine ağlayabilirler. Babamın 3 millik yoldan dönmesi için bizim epeyce beklememiz gerekiyor. O gelene kadar çayımızı içemiyoruz ve bu insana çok zor geliyor. Çünkü etraftan yemek kokuları yayılmaya başlıyor. Ödeme gününün cuma olması çok iyi diyor annem. Yoksa komşuların et ve sosis kokularıyla aklımızı kaçırırdık. Cuma günleri et yenmiyor tabii. Ekmek peynirle birlikte reçel kavanozlarımızdan çayımızı içebileceğiz. Bol sütlü ve şekerli çay. Daha ne işte? Erkekler barlara, kadınlar sinemalara gitmeye başlıyor. Babam hala yok. Annem babanız yürümeye alışkın olmasına rağmen 3 mil uzun bir mesafe diyor ama gözleri dolmaya başlamış ve şarkı söylemeyi kesmiş. Ateşin karşısında Kathleen O'Connell'den borca yazdırarak aldığı Wild Wild Bean sigarasından içiyor. Sigara annemin tek lüksü ve Kathleen'in bu iyiliğini hiç unutmayacağını söylüyor. Ateşin üstündeki suyu daha ne kadar kaynatacağım diyor. Babanız gelmeden çayı yaparsak beklemiş çay hiç güzel olmaz. Meliçi acıktım diyor ve annem midesini bastırsın diye ona biraz ekmek peynir veriyor. Bu iş bizim için büyük şans. Zaten kuzeyli aksanıyla iş bulması zor. Bunu da kaybederse halimiz ne olur hiç düşünemiyorum. Hava kararıyor, mum yakıyoruz. Artık annem bize çayımızla peynir ekmek veriyor çünkü bekleyecek halimiz kalmıyor. Kendi de masaya oturup bir parça ekmek peynir yiyor ve Wild Wild Bean sigarasını içiyor. Kapıya gidip yolu gözlüyor ve babamı cuma günleri Brooklyn sokaklarında nasıl aradığımızı hatırlıyor. Bir gün tekrar Amerika'ya döneceğiz. Sıcak ve güzel bir evimiz olacak. Tuvaleti, Clarkson Avenue'daki gibi koridorda olan bir ev. Bu pis yer gibi değil. Kadınlar sinemadan çıkmış evlerine dönüyorlar. Derken barlardan erkeklerin şarkıları duyuluyor. Annem artık beklememiz gereksiz diyor. Babanız barlar kapanana kadar gelmezse zaten cebinde 5 para kalmayacaktır. Bari yatalım. Michael'ı kucağına alıp onunla yatıyor. Sokak sessiz ve yüzüne eski paltoyu kapatmış olmasına rağmen annemin ağladığını duyuyorum. Sonra uzaktan babamın sesi geliyor. Babam olduğundan eminim çünkü Limerick'te Roddy McCurley'nin şarkısını söyleyen bir tek o var. Kuzeylilerin şarkısı. Roddy McCurley Tuğum Köprüsü'nde ölüme gidiyor. Sokağın köşesine geldiğinde babam Kevin Berry şarkısına geçiyor. Birkaç satır söylüyor. Duvara yaslanıp ağlıyor. İnsanlar pencerelerden ve kapılardan çıkıp sus diye bağırıyorlar. Sabah işe gideceğiz. Bu acıklı şarkılarını git kendi memleketinde söyle. Babam sokağın ortasında durup ben bütün dünyayı karşıma alıp savaşmaya hazırım diye bağırıyor. İrlanda için ölmeye hazırım. Bu sözler hain saksonlarla işbirliği yapmalarıyla ünlü Limerick erkeklerine söyleyebileceği en kötü şey. Bir yandan şarkılarına devam ederken evin kapısını açıp içeri giriyor. Hepimiz nöbet tutsak bile neye yarar? Batı uykuda çünkü, batı uykuda. Ağla benim zavallı erinim ağla. Uyuyor connect, bak derin uykuda ama dinle şu gök gürültüsü gibi sesi. Batı uyandı, batı uyandı, yaşasın. İzleyelim bu sesi unutmadan erini. Hadi şarkı söyle, İngiltere sallansın. Angela diye sesleniyor. Bu evde bir yudum çay yok mu? Annem cevap vermiyor. Babam bu kez bize sesleniyor. Francis, Melici, gelin cuma penilerinizi alın. Koşup paramı almak istiyorum ama annem paltoyu yüzünü örtmüş ağlıyor ve Melici onun pis parasını istemiyorum diyor. Babam merdivenleri yıkıla yıkıla çıkıyor ve bu arada İrlanda uğruna ölmek konusunda büyük bir konuşma yapıyor. Kibritini çakıp annemin başucundaki mumu yakıyor. Mumu başının üstünde tutarak odada şarkı söyleyerek dolaşmaya başlıyor. Kızıl çiçekli çalıların üzerinden bak kimler geliyor. Tertemiz dağ havasını öpüyor yemyeşil bayrakları. Başları dik, bakışları ileride, hepsi gururla ilerliyor. Özgürler çünkü özgürlük tacı takmış onurlu ruhları. Michael ağlayarak uyanıyor ve Hannah'lar duvara yumrukluyor. Annem ona adi adam diye bağırıyor. Utanmaz adam. Bu evi hemen şimdi terk et. Babam odanın ortasında elinde mumla duruyor. Cebinden bir peni çıkarıp Melici ile bana doğru sallıyor. Cuma penileriniz çocuklar. Şimdi o yataktan kalkıp karşıma dizilin bakayım. İki asker gibi İrlanda uğruna ölmeye yemin edin ve cuma penilerinizi alın. Melici yatakta doğrulup istemiyorum diyor. Ben de istemiyorum diye ona katılıyorum. Babam bir an olduğu yerde sallanarak susuyor, sonra paraları cebine yerleştiriyor. Annem bu gece bu yatakta yatmıyorsun diye bağırıyor. Babam elinde mumla aşağı iniyor ve bir sandalyede sızıyor. Ertesi sabah işe gidemiyor ve çimento fabrikasındaki işini de böylece kaybediyor. Tekrar işsizlik sigortasında kalıyoruz. 4. Müdür ilk sınavın yaklaştığını söylüyor. Aşağı Rabbani ayini yapılacak. Din dersleri sorulu cevaplı olarak öğretiliyor. İyi birer Katolik olabilmemiz için bu soruların hepsine eksiksiz cevap verebilmemiz, doğruyla yanlış kavramlarını ayırt edebilmemiz ve gerekirse inancımız uğruna ölmemiz gerekiyor. Müdür, din uğruna ölmek büyük bir onurdur diyor. Babamsa İrlanda uğruna ölmek büyük bir onurdur diyor. Hiç yaşamak isteyen yok mu diye düşünüyorum. Kız kardeşim ve ikiz kardeşlerim öldü. Acaba onların ölümü din uğruna mıydı, İrlanda uğruna mı? Babam onların böyle amaçlar uğruna ölmek için çok küçük olduklarını söylüyor. Annemse açlık ve hastalıktan öldüklerini, çünkü babamın hiçbir zaman doğru dürüst bir işi olmadığını söylüyor. Babam bu sözler üzerine ah Angela ah diyor ve kasketini takıp yürüyüşe çıkıyor. Müdür yeşil kaplı kitap için herkesin 3 peni getirmesi gerektiğini bildiriyor. Bu kitapta ezberlememiz gereken bütün soru ve cevaplar var. İlk sınav için bunları çalışmamız şart. 5. sınıftaki büyük çocukların kırmızı kaplı bir kitabı var. Daha kalın ve fiyatı da 6 peni. Ben de büyüyüp elimde kırmızı kitapla dolaşmak ve önemli biri olmak istiyorum ama er geç bir şey uğruna öleceğim için buna ömrüm yetmeyecek herhalde diye düşünüyorum. Ama İrlanda uğruna ya da dinleri uğruna ölmemiş bir sürü insan da yaşıyor aslında. Bu nasıl oluyor diye sorsam kafama bir şey yiyip otururum. Hadi sen git oyna. Alacağım cevap bu olur. Mickey Molloy'un bizim sokakta oturuyor olması iyi. 11 yaşında ve Sara'sı var. Aramızda ona Saralı Mickey adını taktık. Mahallede oturanlar Sara'nın kötü bir şey olduğunu söylüyorlar. Mickey krizler geçiriyor. Bu krizler sırasında bir takım şeyler görüyor ve kitap okuyor. Kızların vücutları konusunda uzman. Bir de belden aşağı konulardı. Francis diyor, 11 yaşına gelince sana her şeyi anlatacağım, söz veriyorum. Bana Francis diye hitap etmesi de iyi çünkü gözleri şaşı olduğu için kime hitap ettiğini anlamak zor. Diyelim Melici ile konuşuyorsa ve ben yanılıp benimle konuştuğunu sanırsam öfkelenip bir kriz geçirebilir. Şaşı olmanın Tanrı tarafından bir lütuf olduğunu söylüyor. Aynı zamanda iki tarafa birden bakabilmek Tanrı'ya özgü bir şey. Eski Roma döneminde şaşı olanların iş bulma şansı çok fazlaymış. Roma imparatorlarının resimlerine bakarsanız diyor, hepsinin gözleri şaşıdır. Mickey Sara krizi geçirmediği zamanlarda sokağın başında yere oturuyor ve babasının Carnegie kütüphanesinden getirdiği kitapları okuyor. Annesi bundan şikayetçi. Elinden kitap düşmüyor diyor. Gözlerini mahvedecek. Şaşırdığını düzeltmek için ameliyat olması gerekiyor ama para nerede? Mickey'e böyle kitap okumaya devam edersen diyor, gözlerin iyice kayacak ve sonunda gözünün biri alnına çıkıverecek. Babası da bu yüzden ona tepe göz diyor. Yunan masallarında sözü edilen bir karaktermiş. Nora Molloy annemi St. Vincent de Paul Derneği'nin kuyruklarından tanıyor zaten. Oğlunun barda içki içen 12 adamdan daha akıllı olduğunu söylüyor. Bütün papaların isimlerini biliyor diyor. Daha 11 yaşında ama tam bir erkek. Hem de ne erkek. Mickey kaç kez ailesini açlıktan kurtarmış. Aidan Farrell'dan el arabasını ödünç alıp Limerick sokaklarında kapı kapı dolaşıyor ve kömür taşıtmak isteyen var mı diye soruyor. Sonra Duck Road'a gidip kömürleri çuvallara doldurup evlere getiriyor. Hasta ve yatalak insanlara haber getirip götürüyor. Parası olmayanın hayır duasını alıyor. Kazandığı her kuruşu onu çok seven annesine veriyor. Nora Molloy Mickey'ciğini çok seviyor. Onun dünyası Mickey. Vücudundaki damarlar, nabzı ve kalp atışları Mickey. Oğluna bir şey olursa Nora Molloy'u tımarhaneye, tımarhanenin anahtarlarını da denize atabilirlermiş. Mickey'nin babası Peter bir şampiyon. Barlarda herkesten çok bira içebiliyor ve bütün iddiaları kazanıyor. Bütün yapması gereken tuvalete gidip parmağını ağzına sokarak midesini boşaltmak ve yeniden başlamak. Peter öyle bir şampiyon ki elinin parmaklarını kesseler kılı kıpırdamaz. Dünyanın parasını kazanıyor ama o paraları hiç eve getirmiyor. Bazen babam gibi bütün maaşını barlarda yiyor ve Nora Molloy'u işte bu yüzden ikide bir arabaya koyup tımarhaneye götürüyorlar. Kadıncağız aç kalan ailesi için üzüntüsünden hep tımarhaneye girip çıkıyor. Tımarhanede emniyette olduğunu, korunduğunu ve bakıldığını biliyor. O zaman üzülmenin ne gereği kalıyor ki? Tımarhaneye herkesi zorla tıkarır ama Nora Molloy tımarhaneden zorla atılan ender insanlardan. Her seferinde onu şampiyon kocasına ve 5 çocuğuna zorla geri gönderiyorlar. Nora Molloy'un tımarhanelik olduğu zamanları hemen anlıyorsunuz. Çocuklar tepeden tırnağa una bulanıyor.